İkinci kasetin B100'ü sayfa 45'ten devam. Şaşılacak kadar bilgiliydi ve onunla sohbet etmek çok hoştu. Amanda onun sandığı gibi kadın peşinde koşan bir çapkın olmadığını hemen fark etti. Yemekleri geldiğinde Jack çocuklarla ilgili konuyu açtı. "Sence her şey yolunda mı?" diye ilgiyle sordu. Amanda'nın yanında kendini çok rahat hissediyordu. Onunla her konuyu konuşabilirlerdi. Amanda dürüstçe, "Bilmiyorum, bir süreden beri onlar için endişeliyim ama sanırım Jen'e pek yardımcı olmadım. Bir yıldır kendi içime öyle kapanmıştım ki bir anne olarak onu ihmal ettim." "Çok saçma," dedi Jack nazikçe. "Senin o bir yıla ihtiyacın vardı. İnsan her zaman başkasının yardımına koşamaz. Jen'in bunu anlayışla karşıladığından eminim. O müthiş bir kız. Umarım Paul ona iyi davranıyordur. Çok mutlu görünmüyor." Bu sözlerden sonra Amanda içini çekti. Sırları ortaya dökmek istemiyordu ama bildiklerini Paul'un babasıyla paylaşmak için sabırsızlanıyordu. Bu, çocuklarına yardımcı olabilmeleri için en uygun zamandı. "Söylememem gereken bir şey söylemek istemiyorum, Jack. Ama Jen'in hamile kalamadığı için çok üzüldüğünü sanıyorum." "Ben de öyle tahmin etmiştim," dedi Jack düşünceli bir ifadeyle Amanda'ya bakarak. "Ciddi bir şekilde deniyorlar mı? Paul bana bunları asla anlatmaz." "Benim anladığıma göre 2 yıldır deniyorlarmış. Bu çok can sıkıcı olmalı. Veya çok eğlenceli bakış açısına bağlı," dedi Jack pervasızca ve Amanda kendini tutamayarak güldü. Sonra ikisi de tekrar ciddileştiler. "Pek eğleniyor gibi görünmüyorlar ama uzun zamandan beri ilk kez bu akşam daha iyiydi. Paul'u almak için giderken tıpkı küçük bir kız gibi heyecanlıydı. Belki de senin daha iyi olduğunu görmek onu rahatlattırmıştır," dedi Jack. Amanda başıyla onayladı. "Olabilir. Son konuştuğumuzda bu yılın başlarında Paul'un bir uzman doktora gitmesini istemiş ve o bunu kabul etmemişti. Yani bu kadar ciddi. Bu iyi bir haber değil. Sence hala gitmemiş midir?" "Gittiğini zannetmiyorum ama Jen'in gittiğini biliyorum. Ve ayrıntıları bilmiyorum," diye itiraf etti Amanda. "Ama hamile olmadığını biliyorum. Daha doğrusu olduğunu hiç sanmıyorum. Olsaydı şimdiye kadar bize söylerlerdi. Bu gerçekten üzücü bir sorun. Zaman zaman bu konuda Paul'e sataşırdım. Meğer ne duygusuz bir aptalmışım. Sataşamamam gerektiğini ancak şimdi anlıyorum. Bu konuyu onunla tartışabilir miyim bilmem." Jack sıkıntılı görünüyordu. Amanda, "İşi için çok endişeleniyor sanırım," dedi. "Geçen 3 yıl içerisinde Paul'u daha çok sevmeye başlamıştı. Tıpkı Jack'in gelinini sevdiği gibi. İkisi de çok iyi insanlardı." "Paul her şey için endişelenir," dedi Jack suratını asarak. "O öyle bir insandır. Onun için yaptığı her işi iyi yapar. Bir gün film endüstrisinin baş yapımcılarından biri olacak. Görebileceğin en kötü filmleri yapmış olan babasına hiç benzemez. Yaptıklarım içinde rol aldığım filmlerden bile beter filmlerdi. Kadın giysilerinde çok daha başarılıyım. Filmlerin hakkında fazlasıyla alçak gönüllü davrandığından eminim," diyerek güldü Amanda. Sonra mağazayı ne kadar beğendiğini söyledi. "Çok güzel Jack. Bir öğleden sonra alışveriş yapmaya gelmem şart. Orada gördüklerini çok sevmişti ve şaşırtıcıydı ama Jack'i Jen'le birlikte bir uzmana gitmesi için oğluyla konuşacağına söz verdi. Kendisiyle bu konuyu konuşmamdan pek hoşlanmayabilir ama ben yine de deneyeceğim. Gerçekten buna çok sevinirim. Konuşmanın nasıl geçtiğini sana bildiririm," diye söz verdi Jack. "Düşün bir kere, eğer kartlarımızı doğru oynarsak gelecek yıl bu zamanlar tekrar torun sahibi olabiliriz. Noel'den sonra 60'ına basıyorum. Bu zaten yeterince kötü. Bir de yeni torunlar gelmezse benim gibi bir adamın şanına hiç yaraşmaz." Amanda onun olayları yumuşatmaya çalışışından çok hoşlanmıştı. Beraber espriye güldüler. Sonra bir an ciddileşen Jack ona yine Dolly'den söz etti. Onun kendisi için ne kadar önemli olduğunu ve bu yüzden ölümünden beri hiç kimseyle ciddi bir ilişki kurmak istemediğini anlattı. Dürüstçe çok acı veren bir şey. "Bir daha çocuklarımdan başka hiç kimseye bu denli bağlanmak istemiyorum. Hayatımdaki kadın giderken sadece el sallayıp güle güle demek ve onu unutmak istiyorum. İki yıl boyunca ağlayıp hayatımın sonuna kadar üzüntüyle hatırlamak istemiyorum. Bir kez daha kendimi bu duruma düşüremem. Amanda sakin bir sesle Matthew'u düşünerek, belki de henüz doğru kişi karşına çıkmamıştır Jack, dedi. Kendisi de bir başkasını sevebileceğini düşünemiyordu ve bunu Jack'e söyledi. Senin için farklı. Sen 26 yıldır evliydin. Benim gibi tüm yollardan geçmedin. Ben hep eğlence peşindeydim ve gerçekte istediğim de sadece bu. Sen bir süre çevrene baktıktan sonra bir başkasıyla yeni bir hayat kurmalısın. Tabii eğer istersen. Çok uzun bir süredir bu alemden uzaktın. Bakarsın hoşuna gider, dedi Jack. Şüpheliyim, diye açıkça konuştu Amanda. Jack, ben birisiyle çıkmayı düşünemiyorum bile. Bunca yıldan sonra olmaz, artık benden geçti. Hayatta neler olacağını, yoluna kimlerin çıkacağını bilemezsin. Bazen hayat hiç ummadığımız bir anda bize armağanlar sunar ve kıçımıza iyi bir tekme atar. İkisinden biri. Ama asla umduğunu vermez. Amanda gülümseyerek başıyla onu doğruladı. Söyledikleri kesinlikle doğruydu. Sonra Jack'in yüzüne bakarak, Paul'ün annesi nasıl bir kadındı, diye sordu. Düğünde onunla kısa bir görüşmeleri olmuştu ama hatırlamak zordu. O gün öylesine çok konuk ve ayrıntı vardı ki, Barbara mı? Soru karşısında şaşırmış görünüyordu. Bir canavardı. Aslında bana bir daha evlenmek istemememi sağlayan bir tedavi uyguladı. Eğer ona sorarsan, o da benim için aynı şeyi söyleyecektir. Yalnız o, tekrar evlenecek kadar aptaldı. Artık onunla olan evliliğimi pek hatırlamıyorum, Allah'tan. 19 yıl önce beni terk etti. Gelecek yıl özgürlüğümün 20. yılını kutlamayı planlıyorum. Bu sözlere ikisi birden güldüler. Jack Watson, sen çok kötü ve yaramaz bir adamsın. Doğru kadın karşına çıkarsa onunla bir dakika içinde evleneceğine bahse girerim. Yıldız adaylarını ve modelleri kovalamakla öylesine meşgulsün ki o kadını bulamıyorsun. Sen nereden biliyorsun, diye sorarken Jack yüzündeki masum ifadeyle kimseyi, hele de Amanda'yı kesinlikle kandıramazdı. Ben gazeteleri okurum, dedi Amanda zarifçe. Jack bir an utanır gibi oldu. Eğer bir şekilde bayan doğruyla karşılaşırsam, emin ol doğruca kentteki en yüksek binanın tepesine çıkar ve anında sokağa atlarım. Ben bir kez dersimi aldım, sana gerçeği söylüyorum Amanda. Yapamam. Şu anda ben de aynı şeyi hissediyorum ama tabii farklı nedenlerle. Her neyse, şimdi böyle bir sorunla karşı karşıya değilim, dedi Amanda küçük bir iç çekişle. O sırada evin önüne gelmişlerdi. Amanda teşekkür etmek için Jack'e doğru döndü. Harika bir akşam geçirdim Jack. Bana bu kadar iyi baktığın ve çocuklar hakkında konuşmak üzere yemeğe götürdüğün için teşekkür ederim. Bunları söylerken Jack biraz şaşırmış gibiydi. Ama sonra gülümseyip başını salladı. Seni arayıp Paul'un ne dediğini anlatırım. Amanda tekrar teşekkür edip sokak kapısını açtı. Sonra da içeri girip kapıyı kapattı. Işıkları yakarken limuzinin uzaklaştığını duydu. Onun hakkında ne kadar yanılmış olduğunu hayretle fark etti. Jack'in bir kadın avcısı olduğu kesindi ve bunu gizlemiyordu. Ancak onda tüm bunların ötesinde bir şeyler vardı. O garip sevimliliğiyle asi bir delikanlı gibiydi. Ama gözlerinde öylesine bir bakış vardı ki insanda ona sarılma isteği uyandırıyordu. Bir an kafasının içinde alarm zilleri çalar gibi oldu. Jack gibi erkekler 50 yaşındaki dullar için bile tehlikeliydi. Ama Amanda'nın ondan çekinmesini gerektiren bir şey yoktu. Jack'in etrafında sırasını bekleyen bir sürü kadın vardı ve ikisinin arasındaki tek gerçek bağ çocuklarıydı. Jack mağazada her şeyin doğru dürüst toparlanıp toparlanmadığını kontrol etmek için Rodeo Drive'e dönerken arabada arkasına yaslanarak gözlerini kapattı. Kafasının içinde görebildiği ve düşünebildiği tek şey Amanda'ydı. 4. bölüm. Sonraki birkaç gün boyunca Jen'den hiç ses seda çıkmadı ve partiden bir hafta sonra Jack aradı. Amanda'ya anlatacakları olduğunu söyleyerek mağazadaki ofisinde birlikte bir öğle yemeği yemelerini teklif etti. Amanda bu teklifi hiç duraksamadan kabul etti. Çok iyi biliyordu ki bu buluşmanın tek nedeni çocuklar hakkında konuşmaktı. Jack onu aşağıda karşılayıp hemen özel bürosuna çıkardı. Konferans masasının üzerinde kolalı beyaz örtüler ve peçetelerle donatılmış bir sofra hazırlanmıştı. Yalnızca ikisi vardı. İstakoz salatası, havyar yiyip şampanya içtiler. Yemek kesinlikle muhteşemdi. ''Bunu her gün yapar mısın?'' diye takılarak sordu Amanda. Jack ise sadece birini etkilemek istediğinde yaptığını söyledi. ''O zaman etkilendiğimi farz et. Çünkü etkilendim. Ben her gün sadece bir kase yoğurt yerim.'' ''Çok iyi. Anlaşılan işe yarıyor. İnanılmaz bir vücudun var.'' Bu sözler karşısında Amanda'nın yüzü kızardı. Sonra çocuklarıyla ilgili konuşmaya başladılar. Jack, Paul ile bir öğle yemeği yediklerini ve sanki havadan sudan konuşuyorlarmış gibi fark ettirmeden konuya girdiğini söyledi. Jack neden bir çocuk yapmadıklarını sormuştu. Paul'un bu konuda çok açık sözlü davrandığını ve ona Amanda'nın söylediklerinin hemen hemen aynısını söylediğini anlattı. Paul doktora gitmek istemediğini itiraf etmişti. Bunun utanç verici bir şey olduğunu düşünüyor ve sanki erkekliğiyle üretkenliği sorgulanıyormuş gibi bir duyguya kapılıyordu. Fakat babasıyla uzun uzun konuştuktan sonra bu konuda bir şeyler yapmaya istemeyerek de olsa razı olmuştu. Noel'den hemen sonra Jen'le birlikte doktora gitmeye söz vermişti. Dediğine göre Jen'in doktoru Noel'e kadar tatildeydi. Yani görevimiz tamamlandı diyebiliriz. Hiç olmazsa birinci devresi, torun operasyonu ilk evresinde. Amanda sonuçların böylesine iyi olmasından etkilenmişti. Asıl önemlisi de Jack'in bunu yapacak kadar konuyu önemsemiş olmasıydı. Amanda arkasına yaslanıp şaşkınlık içerisinde ona gülümsedi. Jack Watson, sen müthişsin, buna inanamıyorum. Zavallı Jen, son bir yıl boyunca birlikte doktora gitmeleri için ona yalvardı durdu, ikna edemedi. Belki benden korkar, gitmezse onu mirasımdan mahrum edeceğimi söyledim. Amanda'nın gösterdiği tepkiden hoşnut kalarak gülümsedi. Jack'e karşı minnettar olduğu açıkça belliydi. Gerçekten Jack, teşekkür ederim. Zavallı Jen bir bebeğinin olmasını çok istiyor. Eğer bir bebekleri olmazsa ne olur sence diye sorarken Jack endişeli görünüyordu. Jen, Paul'un evlat edinme işine sıcak bakmadığını söylediğinden beri Amanda da kaygılıydı. Sanırım bunu adım adım göğüslemek zorunda kalacaklar. Şayet hamile kalamazsa evlat edinebilirler. Ama günümüzde kısırlık sorunlarını çözmek için bunca gelişmiş metot uygulanırken onlara yardımcı olamayacaklarına inanmak çok zor. Biraz sabırlı olunursa bütün bunlardan iyi bir sonuç çıkacağından eminim. Şimdilerde her şey çok karmaşık, öyle değil mi? Benim zamanımda bir kızı babandan ödünç aldığın arabanın arka koltuğuna atmak 6 ayını alırdı. Onunla tokalaşmak bile kızın hamile kalmasına yeterdi. Şimdi herkes kısırlık tedavisi görüyor. Sonra da tüpler içinde oluşturulmuş bebekleri oluyor ve tabii bu flört etmeni bütün keyfini kaçırıyor. Amanda bu sözler karşısında kahkahalarını tutamadı. Doğruydu. Matt ile onun evliliği süresince kendisi de hamile kalmaktan hep korkmuştu. Paul ve Jen'in artık şanslarının yaver gitmesini ve bir bebeklerinin olmasını diledi. Jack, yeni bir şeyler duyarsam sana haber veririm diye söz verdi. Ben de sana bildiririm dedi Amanda. Sonra Jack birlikte mağazayı dolaşmalarını önerdi. Amanda beğendiği giysileri deneme arzusuna, isteğine karşı koyamayınca Jack onu mağaza müdürü ve en iyi satış elemanlarıyla baş başa bıraktı. 2 saat sonra bir kez daha teşekkür etmek için Amanda bir odan içeri girdi. Kaptan içeri girerken Jack masasından kalkarak "İyi vakit geçirdin mi?" diye sordu. Amanda mutlu ve rahatlamış görünüyordu. Julia da alışveriş yapmak ona çok eğlenceli gelmişti. Müthiş eğlendim ve gördüğüm her şeyi aldım. Yatçılıkla ilgili malzemelerin satıldığı reyondan gelecek yaz için aldığım 6 muhteşem mayo da bunlara dahil. Ayrıca birkaç güzel gecelik yeni bir elbise ve nefis bir siyah krokodil çanta almıştı. Gördüğüm her şeyi aldım diye yineledi biraz utanarak. Hayatımda hiç bu kadar savurgan olmamıştım ama çok büyük keyif aldığımı da itiraf etmek zorundayım. İtirafını yaparken gülüyordu. Jack hayranlıkla onu seyrettiğini fark ettiğinde aklından birlikte akşam yemeğine çıkmaları için onu nasıl ikna edebileceğini geçiriyordu. Damdan düşer gibi "Tayland yemeği sever misin?" diye sordu. ''Neden sordun? Onu da mı satıyorsun? Atladığın bir reyon mu var? Lezzet bölümü mü?'' Gülerken genç, duygulu ve mutlu bir hali vardı. ''Elbette sana nerede olduğunu göstereceğim.'' dedi Jack inandırıcı bir tavırla. ''Ama o bölüm bizim diğer mağazamızda ve oraya gitmek için benim arabama binmek zorundasın.'' Ah, sen korkunç bir yalancısın Jack Watson. Senin niyetin beni kaçırmak ve fidye için tutmak, biliyorum. Ne iyi bir fikir, dedi onunla beraber gülerek. Şansım ne kadar? Şimdi mi? Bu gece? Saat 5:30 olmuştu ama mağaza müşterilerin Noel alışverişlerini yapabilmeleri için 9'a kadar açıktı. Bugün öğle yemeğini beraber yedik. Akşam da yemeği ısmarlamak zorunda değilsin. Benim başka bir fikrim var. Benim evime gel ve ben sana yemek yapayım. Öyle muhteşem şeyler bekleme. Buzdolabında ne bulursam onu yaparım. Sana borcum var, hem de kocaman bir borç. Paolo doktora gitmeye ikna ettiğin için. Bu fikre bayıldım. Jack teklifi anında kabul etti ve ona yardım etmek için saat 7'de orada olmaya söz verdi. Amanda gider gitmez telefonu eline alarak o akşam için haftalar öncesinden ayarladığı randevusunu iptal etti. Soğuk algınlığı olduğunu söylediğinde aradığı kız sadece güldü. Randevunun iptal edilmesi onu fazla etkilememişti. Ancak Jack'i onu sandığından daha da iyi tanırdı. İsmi ne? Kız birazcık sataşmadan ne demedi. Başka bir kadın olduğunu nereden çıkarıyorsun? Çünkü sen homoseksüel değilsin ve eminim ki 2 yaşından beri soğuk algınlığına yakalanmamışsındır. Sesin çok iyi geliyor Jack. Her kimse şansın açık olsun. Kız arkadaşı fazla üzülmemişti çünkü o da artık başka birisiyle çıkıyordu. Bu kadar anlayışlı olduğu için Jack ona teşekkür etti. Saat tam 7'de Amanda'nın kapısının önündeydi. Amanda gri bir pantolon, mavi bir süveter giymiş ve bir sıra inci takmıştı. Genç bir miras hediye benzemesine rağmen önüne bir de önlük bağlamıştı. Çok hanım hanımcık bir görüntü, dedi Jack içeri girip getirdiği çok kaliteli bir şişe şarabı uzatırken. Amanda güldü. 26 yıllık evlilikten sonra umarım öyle görünüyorumdur. Biliyor musun, senin böyle olacağını hiç aklıma gelmemişti. Yani ev kadını, diye itiraf etti Jack. Peş peşe mutfağa doğru yürürlerken. Amanda şarap için teşekkür etti. Mükemmel bir şaraptı. Ben seni hep bir film yıldızı olarak düşündüm. Daha önceki kimliğini unutmak çok zor. Üstelik tıpkı eskisi gibisin. Aslında benim belleğimde sen her zaman Amanda Robbins oldun. Amanda Kingston değil. Birçok insan bunu söylerdi ve Matt bundan hep nefret etti. Jack merakla, bu yüzden mi asla geri dönmedin, diye sordu. Olabilir, zaten Matt dönmemi hiç istemezdi. Evlenmeden önce bu konuyu birçok kez konuşmuştuk. İşimi uzun zamandan beri yapmıyordum. Ama daha iyi bir şey, sevdiğim adam ve bir aile uğruna bırakmaya da hazırdım. Jack onun yüzüne bakarak, bu daha iyiydi öyle mi? Mutlu muydun? Çocuklarımla ve Matt'le birlikte olmayı çok seviyordum. İyi bir yaşantım vardı. O günleri düşünürken bir an hüzünlendi. Bittiğine inanmak çok zor. Birdenbire her şey paramparça oldu. Bir dakika önce elinde tenis raketiyle evden çıktı. Sadece 2 saat sonra ise ölüm haberi geldi. Buna alışmak çok zor. Jack başını salladı ve bunu söylemek çok aptalca geliyor ama hiç olmazsa acı çekmedi. Sanırım bu doğru. Ama biz acı çekiyoruz. Böyle bir şeye hiç hazır değildim. Henüz çok gençti. İçimizden biri ölürse ne olur diye aramızda konuşmamıştık bile. Bunu düşünecek veya vedalaşacak zamanımız olmadı. Gözleri yaşlarla dolarken arkasına döndü. Jack hemen onun yanına gidip omuzlarından tuttu. Tamam, biliyorum. Dory ölünce ben de aynı şeyleri hissetmiştim. Benimle buluşmak için gelirken yolda araba kazası geçirmişti. Önden çarpmıştı. O neyle çarpıştığını asla anlayamadı ama ben biliyordum. O Allah'ın belası kamyon sanki bana çarpmıştı. Uzun zaman keşke ölen o değil de ben olsaydım diye düşünüp kendi kendimi yedim. Korkunç bir suçluluk hissediyordum. Amanda, ben de öyle, dedi ona doğru dönerek. Jack'in bakışları sevgi doluydu. Sıcak kahverengi gözleri, aralarına aklar serpilmiş sarı saçları vardı. İnanılmaz derecede yakışıklıydı. Son 1 yıl boyunca ben de Matt'in yerine ölmüş olmayı istedim. Fakat şu son birkaç haftadır ölmediğime memnun olmaya başladım. Çocuklarımla beraber olmaktan yine zevk alıyor ve ufak tefek bir şeyler yapıyorum. Bazı şeylerin az da olsa değişebilmesi ve bu değişikliklerin farklılıklara neden olabilmesi ne garip. Jack söylediklerini onaylarken siyah dik yakalı kazayla pantolonun üzerine Amanda'nın önlüklerinden birini taktı. Tamam, bu ciddi konuları yeterince konuştuk. Madam, ne yiyoruz? Bir şeyler doğramamı, kızartmamı veya ezmemi ister misin? Yoksa mutfağında sessiz sedasız sarhoş oluşumu seyretmeyi mi tercih edersin? İkisini de yapabilirim. Jack neşeyle ona bakarken Amanda güldü. Bu adamla beraber olmak çok rahatlatıcı bir şeydi. Neden oturup keyfine bakmıyorsun? Zaten hemen hemen her şey hazır sayılır. Ona bir kadeh şarap koyduktan sonra eksik olan bir iki şeyi tamamladı. Yarım saat sonra bonfile, fırınlanmış patates ve salatadan oluşan yemekleri hazırdı. İyi bir aşçıydı. Mutfak masasında oturup saatlerce konuştular ve sonra oturma odasına geçtiler. Jack bazı resimlere baktı. Her zaman Matt'in çok kasıntı bir adam olduğunu düşünmüştü ama ne olursa olsun çok güzel bir aile oluşturmuşlardı. Amanda ise her resimde bir harikaydı. Senin ve kızlarının böylesine çirkin olmanız çok utanç verici. Senin çocukların da benimkiler kadar güzel diyerek iltifat etti Amanda. Jack güldü. Hepimiz aşırı derecede çekici insanlarız. Los Angeles'taki herkes öyle. Bütün çirkin insanları başka bir eyalete veya başka şehirlere sürerler veya gece yarısı gemilere doldurup sınır dışına postalarlar. Bir daha kimse onları görmez. Puf diye yok olurlar. Ve ortalıkta hiç çirkin insan kalmaz. Onunla oyun oynamayı ve ona takılmayı seviyordu. Kadınlarla olan ilişkilerinde neden bu kadar başarılı olduğunu anlamak çok kolaydı. Hiç sıkılmıyor musun diye açıkça sordu Amanda. Ona her şeyi sorabileceğini hissediyordu. Artık dost olmuşlardı. Ama bütün o kadınlardan demek istiyorum. Her an yabancı birileriyle olmak insanı yorarmış gibi geliyor bana. Böyle bir şeyi düşünemem bile. Yani her seferinde yeniden başlamak, bütün o sıkıcı soruları... Dur, Jack homurtuyla elini kaldırdı. Yaşam tarzımı mahvediyorsun. Eğer onu sorgulamama neden olursan asla yürütemem. Bu işin tek yolu kendini fazla kaptırmamak. Hepsi bu kadar. Dory'den sonra yalnız bu kadarı yeterli. Ben televizyon seyretmeyi veya kitap okumayı tercih ederim, dedi Amanda içtenlikle. Aslında erkekle kadın arasındaki fark bu olsa gerek. Şu ana kadar eğer seçeneğim TV, kitap veya kadınlardan ibaret olsaydı, kadınları seçmek zorunda kalırdım. Fakat ben ciddi bir şekilde bunu düşünmeye... Beni ciddi bir şekilde bunu düşünmeye zorlarsan yarın sabah gidip kendime bir televizyon alabilirim. Sen umutsuz bir vakasın. Öyleyim. Eskiden bu çekiciliğimin bir parçasıydı. Ama hızla bir yükümlülük haline gelmeye başladığını fark ediyorum. En iyisi bu konuyu tartışmamak. Başka şeyler konuştular. Gençliklerindeki ailelerinden, hayallerinden, arzularından, mesleklerinden ve yine çocuklarından söz ettiler. Ve gece bir kez daha uçup gitti. Jack ayrılırken saat gece yarısını geçmişti. Ertesi sabah yemek için teşekkür etmek üzere onu aradığında saat daha 9 bile olmamıştı. Amanda henüz uykudaydı. Seni uyandırdım mı? Şaşırmış gibiydi. Amanda erken kalkan birine benziyordu ve normal zamanlarda gerçekten öyleydi. Ama bir gece okumaya çalışarak ve Jack'i düşünerek geç saatlere dek uyumamıştı. Yok hayır kalkmıştım diye yalan söyledi. Saate baktığında 9 olduğunu görünce hayret etti. Dişlerini temizletmek için dişçide randevusu vardı ve neredeyse kaçırmak üzereydi. Hattın öbür ucunda Jack gülümseyerek yalan söylüyorsun. Derin derin uyuyordum ve ben seni uyandırdım. Tembel bir zenginin yaşamı. Ben 8.30'dan beri masamın başındaydım. Arada 9 saat fark olan Avrupa ülkeleriyle görüşmeleri vardı. Ama Amanda aklına takılıp kalmış içgüdüsel bir dürtüyle onu aramaya karar vermişti. Ve şu anda onun sesini duyunca hiç ummadığı bir biçimde heyecanlandı. Bu akşam birlikte bir yemeğe ne dersin diye doğrudan sordu. Bu soru karşısında gözleri fal taşı gibi açılan Amanda, acaba doğru mu duydum diye şüpheye düştü. Bu akşam mı? Hiç planı yoktu. Ama ertesi gün bir Noel partisine davetliydi. Benden bıkmadın mı? Bunun mümkün olduğunu sanmıyorum ve konuşacak çok şeyimiz var, öyle değil mi? Ne gibi? Amanda sırtüstü uzandı. Jack'i bütün ayrıntılarıyla gözünde canlandırarak gerindi. Hayatlarımız, ikimizin yaşı toplam 110 yıl eder. Bu da epey zaman alacağı için bir an önce başlamamız gerekli diye düşündüm. Aslında dün akşam oldukça iyi yol aldık. Amanda gülümseyerek, her zaman böyle mi yapıyorsun? Bu sevimliliğinle 110 yıl filan. Düşünce tarzın müthiş. Pekala, tamam. Sen böyle kabul ettiğine göre öyle olsun. Aklında ne var? Lorangi'ye de bir akşam yemeğine ne dersin? Seni 7.30'da alırım. Kulağa hoş geliyor. Hazır olacağım. Fakat Amanda telefonu kapatır kapatmaz paniğe kapıldı. Yatağın içinde oturup 26 yıl kocasıyla paylaşmış olduğu odaya baktı. Tanrı aşkına ne yapıyordu? Jack Watson'ın bir saatlik kızlarından birinin rolünü mü üstleniyordu? Ne kadar aptaldı. Yataktan kalktı ve randevularını iptal etmek için Jack'i aramaya karar verdi. Fakat telefon ettiğinde Glady onun bir toplantıda olduğunu ama isterse mesaj bırakabileceğini söyledi. Ancak onunla yemeğe gidemeyeceğini bildiren bir mesaj bırakmanın çok büyük bir kabalık olacağını düşünerek önemli bir şey olmadığını söylemekle yetinip telefonu kapattı. Jack öğleyin onu aradı. Amanda telefonu açtığı zaman endişeli bir sesle "Bir terslik mi var? Sen iyi misin?" diye sordu. Bu içten ve telaşlı ses bile insanın cesaretini kırmak için yeterliydi. "İyiyim. Sadece düşündüm de şey bilmiyorum Jack. Kendimi biraz garip hissettim. Ayın çeşnisi olmak istemiyorum. Ben evli bir kadınım ya da öyleydim. Belki de hala öyleyim kendi düşüncemde. Ve seninle ne yaptığımı, ne tür bir oyun oynadığını bilmiyorum. Daha alyansımı bile çıkarmaya cesaret edemezken şimdi her gece seninle yemek yiyorum. Bu işin nereye varacağı hakkında en ufak bir fikrim yok." Konuşması bittiğinde kendini bitkin hissetti. Hattın diğer ucunda Jack'in sesi çok sakindi. Oysa kendini hiç de öyle hissetmiyordu. "Bunun nereye varacağını ben de bilmiyorum. Eğer seni rahatlatacaksa ben de bir alyans alırım. En azından eşit oluruz. İnsanlar ikimizin de eşlerimizi aldattığımızı düşünürler. Tek bildiğim senin arkadaşlığından çok hoşlandım. Öyle ki yıllardan beri hiç kimsenin arkadaşlığından bu denli hoşlanmamıştım. Ve sana başka bir şey söyleyemem. 20 yıldır sürdürdüğüm hayat bana birdenbire Playboy dergisinin arka sayfalarındaki kötü fıkralar gibi gelmeye başladı. Bundan utanıyorum. Kurtulmak istiyorum ve bunu söylediğim için Tanrı bana yardım etsin. Ama ben senin birlikte görünmekten gurur duyacağın türde bir kişi haline gelmek istiyorum. Çünkü ben seninle görülmekten inanılmaz bir gurur duyuyorum. Ama ben bir ilişkiye hazır değilim," dedi Amanda hüzünlü bir sesle. "Birisiyle çıkmak istemiyorum. Matt'i kaybedeli henüz bir yıl oldu ve ben seninle ne yaptığımı bilmiyorum. Ama seninle konuşmaktan çok hoşlanıyorum ve bu dostluğu bitirmek istemiyorum. Ama herhalde bitirmek zorundayız. Sence bu akşamki yemeği iptal etmeli miyiz? Sen de bunun yanlış bir iş olduğunu düşünüyor musun?" Sesi öyle endişeliydi ki Jack'in içinden onu kollarının arasına alıp sıkıca sarılmak geldi. Sakin bir sesle, "Her şey yoluna girecek. Hoşlanmadığın hiçbir şey yapmayacağız. Sadece çocuklarımızdan söz edeceğiz. Rahatla. Şimdilik bundan fazla bir şey olmasına gerek yok. Ve belki de hiçbir zaman olmayacak." Bunu söylemek Jack'e çok zor gelmişti. Ama onu ürkütmek veya daha kötüsü kaybetmek istemiyordu. Henüz onu kazanmayı bile başaramamıştı. Bu birden daha sıradan onun için çok önemli bir şey haline geliverdi. Sonra aklına başka bir fikir geldi. "Bu akşam yemek için belki daha sıradan bir yere gitmeliyiz. Lorange'ye Los Angeles'taki en iyi restoranlardan biriydi ve orada görülmeleri içten bile değildi. Küçük bir bistro veya bir pizzacıya ne dersin?" "Bu harika Jack. Böyle delilik ettiğim için üzgünüm. İkimizin dost olabileceğini hiç sanmıyordum yani böylesine. Bu ne tür bir dostluksa?" sinirli bir kahkaha attı. Jack onu rahatlatmak istercesine, "Ben gelip seni alacağım, istersen kot giyebilirsin," dedi. "Harika." Amanda onun sözünü dinledi. Güzel vücuduna sımsıkı yapışmış soluk bir kot ve koyu pembe angora kazakla Jack'i karşıladı. Jack ona ne kadar güzel olduğunu söyleyebilmek için ölüyordu ama ürkütmek istemedi. La Cinega'ya doğru giderken Amanda'nın daha önce hiç görmediği küçük bir lokantanın önünde durdular. İçeri girerlerken hararetli hararetli konuşuyorlardı ve birden Amanda Jack'in koluna yapışarak dehşet içinde geldikleri yöne doğru döndü. "Ne oldu? Eğer evli bir kadın olsaydı Jack onun bir köşede kocasını başka bir kadında gördüğünü zannedecekti. Jack'in görebildiği tek şey yemek yiyen genç bir çiftti. Ama Amanda kafanın dışına çıkmıştı bile ve kalbi yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. "Kimdi onlar?" "Kızım Louise ve kocası Jerry." "Aman tanrım, ziyanı yok. Bizim yemek yemeye hakkımız yok mu? İkimiz de çıplak değiliz." Jack durumu yumuşatmaya çalışıyordu. Ama Amanda oradan kaçıp gitmek ister gibiydi ve Jack bunun olmasını istemiyordu. Tekrar arabaya doğru yürüdüler ve ancak sağ salim içine yerleştikten sonra konuşabildiler. İkinci kasetin B yüzü sonu sayfa 61.